Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Kudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımızda ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özku.
Yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ramazan ayının güzel iklimi içerisindeyiz Furkan.
Evet.
Bugün dilersen biraz bunu konuşabiliriz. Yani derinlikli okumalar için güzel bir fırsat sunan hakikaten rahmet ikliminin içerisindeyiz. Onun öncesinde Akif Emre'yi geçen haftalar içerisinde kaybettik.
Evet.
Çok önemli bir değerimizdi. Büyüğümüzdü, abimizdi. Yeni Şafak gazetesinin kuruluşundan beri orada yazıyordu. Yakın zamanda bir haber sitesi kurmuşlardı, haberiyat.com diye. O sitede de şu an yayın hayatına devam ediyor. Bir sabah kahvaltısının ardından kalp kriziyle ofisinde vefat ettiği haberini aldık ki hakikaten ben şahsen kendi açımdan çok üzüldüm, beni çok etkiledi. Çünkü o sabah onu konuşmuştuk. Hatta birkaç gün önceden de yine o bahs açılmıştı. Bizim Okur dergisinde acaba yazar mı eder mi diye bir bahs geçmişti. Ben kendisini yakinen tanımadım, bir muhabbetim yok ama yazılarını okumaya çalışırdım. Onun yanında yaklaşık 7-8 yıldır çalışan Hamit Kardeş Beyefendi var. Daha önceki programlarımızda da burada ağırladık biliyorsun. O onun yani talebesi hoca ilişkisi vardı aralarında uzun yıllardır. O onun yakın olması hasebiyle de hani çok üzerine konuşuyoruz Akif Emre'yle. Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz kendisine. Evet. Mekanı cennet olsun, âli olsun. Biraz onu konuşalım dilersen. Sonra biraz Ramazan iklimini konuşalım. Sonra dinleyenlerimiz için hazırladığımız kitap ve dergilerden bahsedelim.
Olur, olur. Akif Emre dediğin gibi Yusuf gerçekten bizim önemli bir değerimizdi. İslami düşüncenin, İslami camianın ve yine İslami hareketin ülkemizde en ağırbaşlı, en vakur duran ve çizgisini kaybetmeyen en önemli değerlerinden bir tanesiydi. Şöyle bir özelliği vardı aynı zamanda kendisinin. Hem İslami camianın temel dinamiklerini savunmakla birlikte yine içeriden bir ses olarak eleştiride de bulunan bir insandı. Özellikle çeşitli kimselere yönelik. Şahısların kendisini hedef almamak suretiyle görmüş olduğu aksaklıklara işaret eden bir insandı. Tabii hayatına baktığımız zaman akıncılar var hayatının bir noktasında. Gençlik döneminde Milli Türk Talebe Birliği yine aynı şekilde var. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlıyor. Sonrasında
yani Milli Görüş Hareketi'ne de çok uzak değil o zaman.
Zaten Milli Görüş Hareketi'nde neşet eden kimseler aslında bu tip insanlar.
Hı.
Yine üniversite öğrenimi için İstanbul'a geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik öğrenimi görüyor. Yine Numan Kurtulmuş'la o dönemde aynı sınıftalar bildiğim kadarıyla. Tabii gerçekten çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani mühendislik eğitimi, öğrenimi gördükten sonra dergicilik faaliyetleri, gazete faaliyetleri. Hatta şöyle bir ibare okumuştum. Mühendislik eğitiminin tek faydası ona bir dil kazandırmasıydı. Onun dışında hiçbir şekilde lisans eğitiminden istifade etmemişti şeklinde bir yazı okumuştum bir yerlerde. Bu arada tabii Akif Emre'yi biz köşe yazılarından takip ediyoruz. Ediyor idik daha doğrusu. Yine kitapları vardı biliyorsunuz.
Yani
göstergelerde izleriz.
İstifadeye açık aslında hala.
Tabii,
köşe yazıları
tabii,
internet sitesinde duruyor.
Kesinlikle.
İnşallah kitaplaştırılır.
İnşallah.
Bildiğim kadarıyla Büyüyen Ay yayınlarından Çizgisiz Defter isimli bir kitabı var.
İzler çıkmıştı.
Evet, Büyüyen Ay mıydı o?
Göstergeler sonradan Büyüyen Ay'dan çıktı diye hatırlıyorum.
Evet.
Yani bu bağlamda hakikaten üzerinde durulması gereken, düşünülmesi gereken, çizgisi örnek alınması gereken çok değerli bir büyüğümüzdü.
Yani camianın önde gelen köşe yazarlarının hemen hepsi Akif Emre'yi rahmetle andılar. Onun hep mütevazi duruşundan bahsettiler, sağlam duruşundan ve yalnızlığından bahsettiler Furkan ilginç
evet.
bir şekilde. Şimdi bana biraz şöyle geliyor, hani biraz kendimi geri çekip meseleyi okumaya çalıştığımda Yeni Şafak'ın kuruluşundan bu yana yazan birisi. 20 yıllardır.
Kurucularından aynı zamanda.
Yani kurucularından.
Evet.
Bir de orada şey var yani eski genel yayın yönetmenlerinin yazması gibi bir kural varmış.
Evet.
Ondan ötürü de yazıyor sürekli. Merkez medyada yazıyorsunuz. işte hükümeti olsun veya işte yine merkez medyanın yazarları olsun, hepsine yakınsınız, bir şekilde muhabbetiniz var ama yalnızlığınızda bahsediliyor. Yalnız olduğunuz vurgulanıyor. Bu tuhaf biraz. Bunu, yani nedir oradaki o yalnızlık?
Bunu aslında Ruşen Çakır çok güzel özetliyor. Yani onun işte Akif Emre vefat ettikten sonra birçok kişiyi dinleme fırsatı buldum. Gazeteden, dergilerden, internetten vesaire.
YouTube videosu vardı onun.
Evet, evet. Ruşen Çakır diyor ki İki türlü yalnızlık vardır diyor. Bir tanesi diyor, kişinin kendi tercih etmiş olduğu yalnızlıktır diyor. İkincisi diyor, iktidarın dışlamış olduğu yalnızlardır diyor. Akif Emre diyor, yalnızlığını kendisi seçmiştir diyor. Yani o yalnızlaştırılmadı, ancak kendisi bir mesafe koymak suretiyle kendisini yalnızlaştırdı ifadesini kullanıyor. Bence burada bir haklılık payı var. Akif Emre kendi o doğal mesafesini korumak suretiyle gerekli görmüş olduğu önemli noktaları işaret edebilmesiyle de bilinen bir insandı. Yani siz merkeze çok yaklaştığınızda bir müddet sonra merkezle anileşme durumuna giriyorsunuz. Ki bu sağ için böyle, sol için böyle, İslamcı camia için böyle, iktidar için böyle, muhalefet için böyle. Yani bu birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Dolayısıyla Akif Emre o anileşmeden uzak kaldı diye düşünüyorum Yusuf. Ve bu nedenle kendisini yalnızlaştırdığını söylemek mümkün.
Evet, dünyabülteni.com yine dosya haberciliğiyle ön plana çıkmış bir siteydi.
Evet.
Seni de herhalde yakından takip ediyordun. Evet. Açıkçası ben de takip ediyordum. Bu siteden ayrıldı bir süre önce. Sitede zannedersem kapanacak yakın bir zamanda.
Olabilir.
Haberiyat.com'u kurdular Hamit kardeşle beraber. O başarılı bir şekilde gidiyordu. Daha yeniydi. Mesela Hamit abiyle bizim geçen cenazede görüştüğümüzde bu sabah konuşmuştuk daha diyordu, yani hani hayallerimizi, yeni hedeflerimizi. Ama ölüm her zaman için beklenmedik oluyor, umulmadık oluyor. Her ölüm genç oluyor, erken oluyor.
Doğru.
İnşallah mekanı cennet olur. Biz bu dünyayı bir geçici bir durak olarak gördüğümüz için hani o bizi rahatlatıcı bir şey bir tarafıyla.
Doğru.
Yoksa çıldırırdık, duramazdık. İnşallah Rabbimiz ona mekanların en güzelini nasip eder. Tamam. Diyelim. Belki ileriki programlarda tekrar temas ederiz.
Evet, aslında çok önemli bir noktaya temas ettin Yusuf. Yani bir ölümden bahsettik. Daha sonra nefisten bahsettik. Ve rahmet iklimi olan Ramazan'ın içerisindeyiz. Nefisleri muhasebe ettiğimiz, kendimize şöyle bir dışarıdan bakabildiğimiz, yine aynı o Akif Emre'nin o yalnızlığı
yani
gibi.
Dışarıdan evet, bakabilmek önemli.
Biz bir an kendi nefsimizi aslında
yukarıdan bir tabii, fotoğraflıyoruz yani.
Tabii bir yabancılaşma durumu, bir yalnızlaşma durumu. Çünkü nefisle bir mücadele halindesiniz. Geçmiş alışkanlıklarınıza bir noktada ket vurmak durumunda kalıyorsunuz ve kendinize dışarıdan bakabiliyorsunuz. O anki tepkileri aslında yazmak gerekiyor. Saat 3'te sinirlendim. İşte 5'te kapıyı vurdum. Bunları yazıp aslında bana kalırsa bunları nasıl düzeltebilirim de muhasebesini yapmak gerekiyor. Yoksa kuru kuruya oruç tutmak ya da hiçbir şey yememek değil aslında. Oruç. Zaten bu da Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde en güzel şekilde ifade edilmiş.
Şimdi Ramazan'ın böyle tutup sarsıcı,
evet,
geldiği yeri değiştirici, dönüştürücü kesinlikle bir hali var. Ben bunu çok yakın hissediyorum. Mesela bir anda havayı değiştiriyor. Yani gerçek anlamda havayı.
Çok doğru.
İnsanların yüzlerindeki ifadeleri değiştiriyor, davranışlar değişiyor. Herkes sakinliyor, şey, evet, rahatlıyor. Yani İstatistikleri bilmiyorum ama mutlaka trafik kazaları azalıyordur, cinayetler azalıyordur, evet, asayiş daha rahat gidiyordur Ramazan ayında. Biz de kendimizle baş başa kalmamız, muhasebe etmemiz dedin ya, onun için müthiş bir fırsat sunuyor Ramazan.
Kesinlikle.
Bir kere seni aç bırakıyor 16-17 saat. Yani dünyada herhangi bir sistem, herhangi bir varlık bunu yapamaz. Önünde içmeye hazır su varken, mesela kimsenin görmediği yerlerde, yemeği her şey müsaitken kendini durdurup yememek, iftarın o vaktini, saatini, saniyesini beklemek, yememek. Bunlar müthiş şeyler bir tarafıyla. Diğer tarafıyla da hani biraz daha bizim programlarımızla da ilişkili olsun diye söylüyorum. Derinlikli okumalar yapabilmek için, hani hem Kur'an-ı Kerim hem hadis, bunlardan başlayarak, belki bir siyer okuması yaparak,
kesinlikle,
belki güzel bir tarih okuması yaparak, efendim bir felsefe, psikoloji okuması da tabii dahil edilebilir buna. Her şey dahil edilebilir. Bir fırsat sunuyor. Şunu da şu anlamda fırsat sunuyor. Hani Ramazan'da çok böyle ağır işler yapasımız gelmiyor. Kitap okumak en azından o diğer işlere nazaran biraz daha hafif. Belki iftarla sahur arasında hani uykusuz geçirmeyi tercih edenler için yine o vakti değerlendirmek anlamında güzel bir fırsat. Ne dersin bu konuda?
Evet, kesinlikle. Yani Ramazan aslında bir tefekkür iklimi, rahmet iklimi olmasıyla birlikte Allah'ın vermiş olduğu nimetlere, yani en başta varlığımıza yönelik duymuş olduğumuz o minnetin tefekkür edilebileceği en güzel dönemlerden bir tanesi yıl içerisinde. Bu bağlamda bu duyguyu, bu düşünceyi, bu entelektüel birikimi değerlendirebileceğimiz yoğunluklu okumalar yapmakta yarar var. Az önce söylemiş olduğum gibi Kur'an-ı Kerim okunabilir bol bol. Yine aynı şekilde hadisler okunabilir. Çünkü bunlar bizim hem gönül dünyamıza hem zihin dünyamıza ışık tutan en temel kaynaklar. Bunun dışında daha önceki programlarımızı hatırlıyorsun Yusuf, bir liste çıkartmıştık siyer okumalarıyla ilgili. Özellikle evet. Martin Lings okunması evet. gerektiğiyle ilgili.
Hani bunlar faydalı oluyor. Tabii. Çünkü böyle hani hadis okuyalım, biraz şu siyer okuyalım deyince havada kalıyor gibi oluyor. Doğrudan evet. kitabı işaret etmek Tabii. lazım. Biz öyle yaklaşık 10 kitaplık herhalde bir öneride bulunmuştuk o zaman. Evet.
Yine aynı şekilde Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam Hoca'nın, ondan bahsetmiştik.
Hadis için mesela ne önerirsin sen, hadis kitabı okumak isteyenler için?
Aslında hadis kitabı için mesela 40 hadis kitapları var. Şu an bizzat isim verebileceğim bir şey değil ama aslında tabii İmam Nevevi şimdi
İmam
aklıma
Nevevi'nin
geldi.
40 hadisi. Evet, mesela ben hatırladığım hadis kadarıyla Büyüyen Ay Yayınları evet. güzel böyle ciltli bir şekilde çok tatlı da bir tasarımıyla onu bastı. Fiyatı da çok makul, yine yanlış hatırlamıyorsam. Bu herhalde alınabilir. Arapça metninde vardı. Bir de zannedersem tıpkı basımı da var bu kitapta.
Evet. Daha önce programlarımızda konuşmuştuk. Evet, şimdi aklıma geldi benim de. 40 hadis kitapları olabilir. Çeşitli kimselerin yazmış olduğu. Yine aynı şekilde Sahih Buhari okunabilir. Bizzat kendisinden açılıp okunabilir.
Riyazü Salihin.
Bak şimdi aklımda.
Hem tek ciltlik var hem evet, de malum Erkam evet. yayınlarının şerhli olarak 8 evet. cilt olarak basmış hali var. O mesela kütüphanede bulunsa çok güzel olur.
Bulunsa çok iyi olur. Aslında Kartelliler var bir de biliyorsunuz.
Evet siz. Evet. Yani, Diyanet'in özellikle yaptığı.
Evet.
Yani 40 hadis.
Cebimizde dursun. Yolda giderken okuyalım. O okumuş olduğumuz hadisten gönlümüze ne akıyor? Buna da bakalım aslında. Doğru. Bir taraftan şüphesiz kitaplar, tefsirler, hadisler, yorumlar bunlar önemli. Evet.
Günlük böyle telefonunuza mesaj olarak hadis, ayet gönderen programlar, evet. uygulamalar var. Bunlar da güzel olur.
Evet, bu tip aslında programlarla, kartelalarla, yine aldığımız notlarla aslında, yani bu da önemli bir şey.
Tabii okurken, hadis okurken dahil
mesela şöyle
notlar
bir,
almak lazım.
Şöyle bir düşünce nasıl Yusuf, sana sorayım. Yıl içerisinde yaşadığımız işte sevinçler, üzüntüler, öfkeler, bunların tamamını aslında o ana Rab diyeleyecek bir ayet, bir hadis, bir yazı, bir şey. Bunları biriktirsek, bunların tamamını Ramazan ayında çıkarsak, zaten her gün olağanüstü şeyler yaşamıyoruz, öyle değil mi? Ramazan ayında bunları teker teker tefekkür Doğru. etsek ne güzel olur. Çok aslında güzel. Bir senenin tefekkürünü yapmış oluyoruz. Sevincimizi, üzüntümüzü, öfkemizi, yani bunların her birisi insan içerisinde bulunan temel duygular. Ve her birisini ne ölçüde acaba Allah için karşılayabiliyoruz, onun için yaşayabiliyoruz. Bunun için bence Ramazan ayı en değerli vakit diye Doğru. düşünüyorum.
Şimdi derinlikli okumalar için nasıl bir fırsat sunuyor? Biraz orayı açmaya çalışsak.
Evet, biliyorsunuz iftardan sonra akşam namazımızı kılıyoruz. Teravih kılınıyor. Teravihten sonra dediğim gibi yaklaşık bir 3-4 saatlik bir vakit var. Tabii işe gidenler için, sabah erken kalkması gerekenler için veya iş durumu çok müsait olmayanlar için tabii bu vakit aslında çok sınırlı bir vakit.
Yani onun teravih için belki sonrası, iftardan önceyi işaret edebiliriz.
Ona geleceğim aslında. Yani iftardan önceki o 1,5 saatlik, 2 saatlik vakit, yani ikindi namazından sonra belki bir kısmını Kur'an-ı Kerim'le, bir kısmını da yine kitap okumayla, yoğunluklu okumayla geçirebilecekleri bir 2 saatten bahsedebiliriz. Akşam vakti, yani sahura, iftara yaklaşık işte bir yarım saat, 45 dakika kala.
O ara yine, hiçbir şey yapasınız gelmiyor yani.
İşte gelmiyor ama şu olabilir. Yani herkes toplanmış, işte artık sofranın başına oturulacağı vakit, belki bir 10 dakikalık bir ayet, bir hadis o bereketi arttırır. Biliyoruz ki iftar vakti edilen dua kabul olur. Belki onun da o manevi birikimini arttırmak için bir fırsat olarak görülebilir. Bu şekilde Ramazanımızı, günlerimizi, gecelerimizi doldurmak gerekiyor.
Doğru, hay. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dayız okudukça programında. Arzu edersen bu programımız için hazırladığım birkaç dergi ve kitap var. Ona geçeyim, onlardan bahsedeyim Tabii. biraz. Bu programda biraz fazlaca getirmiş oldum. Hem dergilerden hem kitaplardan. O yüzden vaktimizi de verimli kullanmak açısından biraz hızlı hızlı bahsedeceğim. Temmuz dergisi var önümde.
Evet.
Temmuz dergisi Mayıs 2017 sayısı var. Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi olarak. Bu 15 Temmuz'dan hemen sonra çıktı bu dergi ama yani hikayesi aslında 15 Temmuz'la çok ilgili değil. Bu derginin ekibinden Necmettin Asma, bizim de abilerimizden, dostlarımızdan, ondan ben işitmiştim. Yani bir dergi çıkartacaklarmış zaten. 15 Temmuz hadisesine tam gelmiş o hazırlık dönemi. Adını değiştirmişler başka bir isim düşünürken. 10 Temmuz olsun demişler. Ali Emre'nin genel yayın yönetmenliğinde çıkıyor. Editör Mustafa Yılmaz, Murat Ayar sorumlu yazı işleri müdürü, görsel yönetmen Necmettin Asma, Fatih İstanbul'da yerleri. Temmuz dergisinin kitapları da var. Ali Emre'nin kitaplarını özellikle şu an basıyorlar.
Evet.
Dergimiz arz ettiğim gibi Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi. Girişi Hasan Aycı'nın bir çizgisiyle başlıyor. Sana da şöyle göstereyim. Bir zannediyorum dünya onun hemen alt kısmında bir şekilde dayanak olarak kullanılmış bir terazi var. Hasan Aycı'nın her bir çizgisi büyük manalar ifade ediyor. Bizim bazen gördüğümüz, bazen hani anlayamadığımız arka planda da başka büyük manalar ifade ediyor. O yüzden çok kıymetli. Temmuz'da hem şiirler yer alıyor Furkan, hem deneme fikriyat yazıları yer alıyor. Güzel, çok hoş bir tasarımı var. Biraz farklı bir kağıdı var. Hani bildiğimiz o üçüncü hamur kağıtlardan değil. Nurettin Durman'ın Özgürlük, Ey Özgürlük şiiriyle başlamış bu sayısı. Mustafa Yılmaz'ın Kan Kalesi Cengi'nde İçli Bir Irmak şiiriyle devam ediyor. Yine Adem Turan'ın Yarış isimli bir şiirini hemen görüyoruz ilerleyen sayfalarda. Suavi Kemal Yazgıç var. Derginin yine önemli yazarlarından sayabileceğimiz Gölgeler isimli bir şiiri var. Bir paragraf, hemen birkaç evet. mısra okuyayım, arz edeyim istersen. Suavi Kemal Yazgıç'tan. Gerisi hep gölgeler, güneş doğsa da, batsa da, yıkılsa da şehir, inşa edilse de kent, ne kadar koşsak hep gölgeler. Diye başlıyor. Devamı için dergiye başvurmanızı öneririz. Abdullah Harmancı benim çok sevdiğim öykü yazarlarından birisidir. Diyorlar isimli yine bir çok kısa bir yazısı var burada. Pek çok kıymetli yazar var açıkçası. Temmuz dergisini takip etmenizi öneririz. İtibar dergisine biraz benziyor tarzı itibariyle. Hani şiirlerle başlamak, aralarda deneme, hikaye, makalelerle devam edip sonra tekrar şiire dönmek gibi bir üslubu var diyebiliriz. Fotoğraflarla da zenginleştirilmiş, yaklaşık 90 sayfalık, çok hakikaten hoş bir dergi, emek mahsulü olduğu çok ortada. Ayraç dergisinden biraz bahsetmek isterim. Ülkemizde kitap dergiciliği çok az yapılıyor biliyorsun.
Evet.
Bir Ayraç dergisi var, arka kapak var. Bir de bizim yayınını sürdürdüğümüz Okur dergisi var. Biz bu dergilerin her birini kardeş dergi olarak gördüğümüz için bu programlarda da bahsetmeyi seviyoruz açıkçası. Evet. Çünkü bu dergiler hakikaten Furkan desteklenmesi lazım ki ayakta durabilsin.
Kesinlikle.
Kültürel yayıncılık, entelektüel anlamda yayıncılık devam edebilmesi için alınması, desteklenmesi gerekiyor. Ayraç bir kitap dergisi olarak 91. sayısına ulaştı. Mayıs 2017 sayısı var yine elimde. Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri dergisi olarak geçiyor. Şimdilerde dergiyi Yasin Demir yönetiyor. Editörü Ömer Faruk K. Yayın yönetmeni Şahin Torun olarak geçiyor. Bu sayıda Mayıs sıkıntısı, cereyanda kalmak diye bir başlık atılmış. Kötü olan her şeyi buharlaşıyor diye altına bir not düşülmüş. Türkiye'de siyasi ideolojiler diye de bir dosya çalışması yapmışlar.
Aslında bu kitap ismi biliyorsun Yusuf.
Evet.
Yetişme yayınlarından çıkan bir kitaptır.
Katı olan her şeyi buharlaşır.
Katı olan her şeyi buharlaşıyor.
Bu katı olan her şeyi buharlaşıyor.
Kötü olan her şeyi buharlaşıyor.
Evet, evet. Türkiye'de siyasi ideolojileri Ercan Yıldırım, Ufuk Aktaşlı, Öner Buçukçu ve Asım Öz yazmışlar. Montaigne'in Kulesi diye bir yazı hemen karşılıyor bizi dergiye başlar başlamaz. İyi seçilmiş kitaplar var ama açıkçası benim bir de eleştirim var Ayraç için.
Hı hı.
Eğer özellikle dergiyi yöneten arkadaşlar dinliyorlarsa bana biraz şey eksiği geliyor. Yani dergi genel itibariyle kitapların işte birkaç sayfalık hep tanıtımları son sayfalara kadar neredeyse böyle ilerliyor. Biraz içeriği zenginleştirmek anlamında çeşitli bölümler, köşeler katsalar, böyle dergi içerisinde atraksiyonlar yapsalar.
Aslında
veya mesela hani sadece her bir yazı bir kitap üzerine değil de genel mesela bir okuma kültürü üzerine, yayıncılık üzerine, e-kitap üzerine çeşitli yazılar da olsa bir o anlamda yani biraz daha zenginleşse sanki daha hoş olacak. Tabii bu küçük biraz boyutu. O boyutun verdiği bir tasarım dezavantajı var. Yani sıkıştırılmış bir tasarım yapmak zorunda kalıyorlar ister istemez. Onu da yine daha iyi bir hale gelebilirse çok güzel olur diyelim. Ayraç için böyle söyleyebiliriz. Hemen yine bir dergiden daha bahsedeyim. Üç dergi herhalde yeterli olur bu programımız için. Lacivert dergisi son sayısında Mayıs 2017 İbn Haldun'u ayırmış sayısını Furkan'cığım.
Evet.
Derginin tamamı baştan sona istisnasız diyebilirim İbn Haldun'a ait bir özel sayı gibi olmuş. Lacivert genelde böyle çalışıyor ama bu sayı bana özellikle biraz hani öyle geldi. Neredeyse tamamı diyebilirim İbn Haldun üzerine. Recep Şentürk hani İbn Haldun üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyor ve hani ironik olarak da İbn Haldun Üniversitesi'nin rektörü zaten şu an kendisi. Onunla bir röportaj var. İbn Haldun sosyal bilimlere alternatiftir başlığı taşıyor röportaj. İbn Haldun bugüne ne söyler? Dosyanın üst konusu. Cemil Meriç'in İbn Haldun'u diye bir başlık var. Coğrafya kaderdir diye bir başlık var. İbn Haldun'un önemli sözlerinden biliyorsun. 15 Temmuz'a İbn Haldun'la bakmak diye bir başlık var. Cüneyt Arkın Türk halkı dublörü yutmaz diye de bir ara röportaj yapılmış Cüneyt Arkın'la. Kapakta böyle İbn Haldun'u sanki bir kayığın içerisinde bir denizde gidermiş gibi bir anlatan bir illüstrasyon var. Adalet, devlet, hukuk, iktidar, ordu, iktisat, halk diye böyle gidiyor. Bir alt metin var orada. Görsel anlamda açıkçası diyecek bir şey yok. Çok hakikaten üst bir düzeyde gidiyor Lacivert görsel anlamda. Başarılı bir şekilde yürütüyorlar bunu. Meryem İlayda Atlas derginin editörü diyebileceğimiz kişi. Mustafa Akar var. Efendim Şule Albayrak var. Pek çok iyi isim var Hakan Aslan benzerinde mesela bu sayı için. İbn Haldun yazısı var. Lacivert dergisinde kaçırmayalım diyelim. Güzel bir abonelik kampanyası da yapmışlar. Senin herhalde bahsedeceğin bir kitap var. Ondan bahset. Sonra ben de vakit kalırsa bir iki kitaptan daha bahsetmek isterim.
Aslında bu son haftada işte birkaç kitaba bakayım dedim. Özellikle Mehmet Ali Büyükkara'nın Çağdaş İslami Akımlar isimli eseri gözüme çarptı. Türkiye'deki ve dünyadaki İslami yapılarla ilgili bilgi vermiş oldu. Aslında çok yoğunluklu bir bilgi değil ama şöyle üstün körü belki denilebilecek bir bilgi verdiği bir kitap var. Çağdaş İslami Akımlar. Burada İslami camiayı tanıtmış olduğu aslında hem Türkiye'de hem bölge ülkelerde.
Tabii Mısır var, Mısır var,
Pakistan var.
Var.
Evet. Evet. Tabii bunun bir de tarihi kökenleriyle ilgili bilgilendirmede bulunuyor. Bilindiği üzere İslamcılık aslında iki temel kavram üzerinde yoğunlaşıyor. İhya ve tecdit üzerine. Öncelikle ihyacıları ele alıyor. İşte Cemalettin Afgani'den bahsediyor. Onun öğrencilerinden sonra Reşit Rıza, işte Muhammed Abduh vesaire onları görüyoruz. Tabii ondan sonra yaşanan kırılmalardan bahsediliyor. Yine ülkemize geliniyor. Ülkemizde Milli Görüş Hareketi'nden bahsediliyor. Ki sonraki süreçte aslında tarikatlar, cemaatler vesaire onlardan bahsediliyor.
Yani onlar da bir İslam hareketi.
Tabii yani bunlar da aslında İslamcılığın bir noktada hani içine dahil edilebilen unsurlar şeklinde ifade edilir. Bu açıdan Müslümanların modernizmle olan hesaplaşmaları burada irdeleniyor bu kitapta. Özellikle 3. bölüm buna ayrılmış denilebilir. Siyaset ve Müslümanlar yani İslami kesim açısından değerlendirildiğini görüyoruz ve gelenek modernizm yani modernistler, gelenekçiler ve modernistler arasındaki çizgi aslında her ikisinin de ulaşmak istedikleri amaçlar aynı. Yani Batı'nın saldırılarına karşı bir set çekmek ve kendi medeniyetini inşa etmek.
Ayrıldıkları nokta ne?
Ayrıldıkları nokta
nereye dayanarak tabii, yeni bir düzen yapacağız?
Şimdi bakıldığı zaman modernist diye adlandırılan tırnak içerisindeki o kesim Kur'an merkezli bir çıkış benimserken yani geleneği tamamıyla saf dışı bırakırken hatta yani
geleneğin birikimini tabii, açıkçası bırakıyor.
Tabii bırakıyor. Hatta geleneği problemli görmek durumunda kalıyor. Ve böylelikle sadece Kur'an üzerinden protest bir tavırla bir takım söylemlere başvuruyor.
Bunun karşısında gibi duran gelenekselci anlayış da aslında, hem Kur'an'ı kendine tabii, merkez alıyor, aynen. hem sünneti merkez tabii. alıyor, hem de o neredeyse 1500 yıllık
tabii,
bir birikimi
o geleneği, o birikimi, evet. Burada yalnız şunu da görmek.
O anlamda geleneksel anlayış biraz daha sanki yani güçlü gibi. Çünkü bir silsileye de dayanıyor. Doğru. Bir tarafıyla devam eden. Şöyle sürekli bir tecrübe edilen bir şey var. Bu yani modernistler her an her şeyi tekrar tecrübe etmek durumunda kalıyor. Ama her ikisinden de istifade edilecek şeyler vardır mutlaka.
Yani her ikisinden istifade edilecek noktalar var. Her ikisinde aslında kısa bir handikapından bahsetmek gerekiyor. Az önce söylemiş olduğum gibi yani sadece Kur'an'ı merkeze alıp onun üzerinden tek bir dil geliştirmeye çalışan insanlar dediğin gibi her şeyi tek tek çözüm getirmek durumunda kalabiliyorlar.
Bir de şu an hani Kur'an bize yeter diye tuhaf ve kötü açıkçası bir anlayış da var.
Yani onu çok sıkıntılı. Lazım. Onu aslında başka bir programda ayrıca değerlendirmek lazım.
Hani bizim kastımız o değil yani şu an modernistler derken tam değil
tabii,
mi?
Tabii tabii. Onların da içine alan ama onları da aşan değil. Tabii ki onları da aşan bir kesim.
Yani Kur'an bize yeter çok o bambaşka bir yerde yani sünneti yani saf dışı bırakan bir anlayış. O kabul edilebilecek bir şey değil yani.
Yine aynı şekilde geleneğin dediğin gibi çok güzel tarafları var ama bununla birlikte gelenek çelik bir fanatizme dönüştüğü zaman geleneğin her noktasını kutsamaya
üretmeyi engelliyor.
Tabii kutsamaya gidildiği takdirde aslında yeni bir şey üretilmez gelenekte malum. Ona bir şey eklemlenir. Gelenek dediğim şey de zaten budur. Aslında bizim gelenek tanımımızda da problem var. Bence bunu bir sonraki programda ele alalım diye düşünüyorum. Yani gelenek karşı çıkılacak veya tamamıyla benimsenecek bir şey değildir. Eleştirilecek boyutları vardır, sahiplenilecek boyutları vardır, bir istikrarı vardır ve biz o istikrardan istifade ederiz ve ona bir şeyler eklemlenir. Her geçen zaman aslında ona bir yeni halka takar ve gelenek bu şekilde ilk baştan en sona doğru bir yolculuktur diye düşünüyorum. Bunları bu kitapta aslında görmek mümkün. Çağdaş İslami Akımlar'da Mehmet Ali Büyükkaya'nın Klasik Yayınları'ndan çıkmış Yusuf. 2016 senesinde çıktı. Şu an birçok kitap evinde bulunabilir diyorum.
Yayın evini söylemiş miydin?
Evet söyledim. Klasik Yayınları'nda.
Tamam. Ben de o zaman sadece bir kitaptan bahsedeyim çünkü vaktimiz daraldı. Mustafa Ulusoy'un Hayat Apartmanı isimli yeni bir romanı çıktı Furkan. Kapı Yayınları'nda. İlk baskısı 100 bin adet yapılmış. Demek ki yayın evi kitaba çok güveniyor. 100 bin adet baskı gerçekten iyi bir rakam. Mustafa Ulusoy daha önce Aynalar Arasında Aşk mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir kitabı var yine. Birkaç tane daha var. Güzel bir üslubu var Mustafa Ulusoy'un. Hani biraz bana Kemal Sayar'ın üslubunu da andıran bir tarzı var. Bu romanda Mayıs 2017 çıkışlı romanımız. Hani sayfasını da söyleyelim, 328 sayfa, hacimli de bir kitap olarak sayılabilecek. Psikolog zaten Mustafa Ulusoy. Burada da yine insanın kendi iç dünyasında yaşadığı gerilimlerden hareketle bir hikaye, aslında pek çok hikaye kurmuş durumda. Bunu da bu programda zikretmek istedim. Daha fazla kitap var önümde ama programımızın son dakikalarına doğru girmiş bulunuyoruz. Erkam Radyo'da Kalbin Sesinde Okudukça programında bu hafta da burada tamamlamış olalım. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Hepinize hayırlı Ramazanlar, bol bereketli günler dileriz.